Cihad unutulunca uyku sardı bedeni. Aman dileyen batı sayemizde devleşti. Bizlere irtica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık, işte budur nedeni.
Eyeladım bir zamanlar, bir ecdadım vardı. Bu vatanı Allah için kanlarıyla aldı. Kur'an'ın düsturuyla yayılırdı cihana. Muhammed'in ordusu diyordu tarih ona. Kur'an'ın düsturuyla yayılırdı cihana. Muhammed'in ordusu diyordu tarih ona.
Cihad unutulunca uyku sardı bedeni. Aman dileyen batı sayemizde devleşti. Bizlere irtica dendi, onlar ise medeni. Kur'an'dan uzaklaştık, işte budur nedeni.
Gece gündüz çalışırsınız, acaba sonunda istediğiniz nimetlere varabilecek misiniz belli değil. Ama Allah için çalışmış olsaydınız, Allah Azze ve Celle'nin size cennetini vereceği kesin. Çünkü Allah vaatte bulunuyor. Benim rızam için çalışanlar, bana şirk koşmadan ölenler, ruhunu teslim edenler, benim davamı ayağa kaldırmak için çalışanlar, bana itaat edenler, kullara kulluk yapmayanlar, bu şekilde canlarını verenler, onlara Allah cennetini vaat ediyor. Hayatı sadece dünya hayatı olarak görenler, onlar hiçbir zaman ulvi değerler uğrunda mücadele edemezler. Hayatı dünya hayatı olarak görenler, hiçbir zaman iyilik yapmazlar. Hayatı dünya hayatı olarak görenler, ahireti düşünmeyenler, bu itikada sahip olmayanlar, hiçbir zaman kendilerini zulümden alıkoyamazlar. Eğer dünya perest olmasaydılar, nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmeyecekler, kişilikli adam olacaklardı. Adam gibi adam olacaklardı. Adam gibi adamların azaldığı bir zamanda yaşamamızın sebebi dünyaya bakışın yanlış olmasıdır. Dünyaya bakış değiştiği zaman işte adam gibi adamlar da azalmaya başladı. Her şeyi bu dünya hayatı olarak görenler adam olmaktan çıkarlar. Bütün kanunlarınızı, kriterlerinizi, ahlak kanunlarınızdan tutun, içtimai kanunlarınıza kadar her şeyinizi Allah'tan alacaksınız. Çünkü Allah gibi bilmeniz mümkün değil. Allah'tan aldığınız zaman Allah sizi yeryüzünde hükümdar edecek.
اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Allah Azze ve Celle bu kadar şeyi yaratmış ve sonra da herkes istediği gibi yaşayacak, yapacak, edecek, yıkacak, zulmedecek, iyilerin iyiler mükafatını görmeden ölüp gidecek, kötüler cezasını bulmadan ölüp gidecek ve bu kadar şey sonunda bir gün yok olacak, herkesin yaptığı yanına mı kalacak? Allah Azze ve Celle'nin bu dünyayı, bu kadar kainatı boşu boşuna yaratmış olmayacağını, Allah'ın bir oyuncu olmadığını, bir çocuk gibi oyun oynamadığını, herkesin aklı, kalbi kendisine mutlaka söyleyecektir. Onlar her ne kadar hayatı bu hayattan ibaret görmek isteseler de vicdanları öyle söylemiyor. Bu koca tesisin sadece kısa bir süreliğine yaratılmış olması mümkün değil. Her bir insan bir alem. Bu kadar büyük bir alemin, bu kadar alemlerin kısa bir hayat için yaratılmış olması düşünülemez. Allah Azze ve Celle'nin de insanları başıboş bırakmış olması düşünülemez. Allah'ın oyun oynuyor olması düşünülemez. Onlar her ne kadar öyle görmek isteseler de Allah Azze ve Celle onların bu sözlerini reddeder. Ansızın onlara kıyamet koptuğu zaman bu kıyamet ya kendilerinin ölümüdür. Çünkü herkesin ölümü kendisinin kıyametidir. O büyük kıyametten evvel herkes zaten küçük kıyametini görüyor. Görecek, biz de göreceğiz. Bizden evvelkiler gördüler ve onların gördüklerini görüyoruz. Birer birer aramızdan ayrılıyorlar, kıyametleri kopuyor. O büyük kıyamet kopmasa bile zaten herkesin kendi kıyameti kopuyor. İnsan bunu görüyor. Dolayısıyla işte o ansızın geldiğinde hem o küçük kıyametimiz, kendi kıyametimiz hem de o büyük kıyamet, ikisi de ansızın gelecek. Ölüm de ansızın gelecek. Hiç ummadığımız bir anda bir sürü planlarımız, geleceğe dönük planlarımız olduğu bir zamanda, ölümü beklemediğimiz bir anda ansızın gelecek. Kıyamet de insanların hiç beklemediği bir anda ansızın geliverecek. İşte ondan dolayı da ona saat denilmiştir. Kıyamet saati. Yani bir saat gibi kısa bir süre içerisinde birdenbire olacak, her şey bitiverecek. Ve yine kıyamet gününde de çok kısa bir süre içerisinde hesaplar görülüverecek. İnna Allaha seri'ul hisab olduğunu orada ispat edecek. Bütün mahlukatın hesabını çok kısa bir anda, saat diye ifade edilen o kadarcık kısa bir anda bütün mahlukatın hesabını görüverecek. Ondan dolayı da ona saat denilmiş. Hem ansızın gelecek, çok kısa bir sürede iş bitirilecek, hem de kıyamet gününde de çok kısa bir sürede hesaplar görülecek. Ve Allah Azze ve Celle bu kadar hesabı nasıl görecek diye merak edenlere Allah cevap verir. Allah seri'ul hisaptır der. Hesapları süratli görendir. Sizin gibi kalemle, defterle, bilgisayarla hesap yapmaz Allah. Allah Azze ve Celle hesaplar çıksın dediği zaman ortaya çıkıverir. Kainatı ol emriyle yaratabilen Allah, elbette ki hesapları da ol emriyle yaratacak, ortaya çıkartacak. اِذَا قَدَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Bir şeyin olmasını istediği zaman Allah ol der sadece. İnsanlar gibi çalışmaz. İşte kainatta zaten bunu gösteriyor. Bu kadar şeyin çalışmakla olması mümkün değil. Bu kadar mahlukatın çalışmakla yaratılması mümkün değil. Bir gözün bile çalışarak yaratmanız, yapabilmeniz mümkün değil. Bu kadar sinekler, böcekler, arılar, bu kadar balıklar, bu kadar hayvanlar, insanlar, bu kadar mahlukat, bu kadar galaksiler, yıldızlar, gezegenler, bunlar da yaşayan canlılar, bunların hepsinin başka bir şekilde olmuş olması icap eder. Bu kadar şey çalışmakla olmaz. Çalışmakla bu kadar balık yaratılamaz. Bir balığın bile, sadece bir balığın bile azalarını yaratmanız çalışmakla mümkün değil. Bu kadar hayvanın, bu kadar bitkinin, bu kadar dağların, taşların hepsinin çalışmakla olamayacağı meydanda, o halde nasıl oluyor? İşte Allah onun cevabını verir. İzâ kadâ emran fe innemâ yekûlü leh kun fe yekûn. Bir şeyin olmasını isterse sadece ol der, sizin gibi çalışmaz ve oluverir. Demek ki aynı şekilde Allah Azze ve Celle hesapları görürken de çalışmaz, hesap kitap yapmaz. Allah sadece hesaplar ortaya çıksın der, seriyol hesaptır, hesaplar ortaya çıkıverir. İşte ondan dolayı saat denilmiş aslında, bizim kullandığımız saat gibi bir saat olması şart değil. Bir an demek yani, bir anda oluverir, biter her şey. Ve işte o zaman onlar yüklerini, o günahların yüklenmiş olaraktan hüsran içerisinde kalırlar. Hüsran içindedirler. Çünkü hem ebedi cenneti kaybettiler, hem de ebedi cehennemi kazandılar. Her ikisi de hüsran içerisinde hüsrandır. Ayrı ayrı hüsranlardır bunlar. Bir insan büyük bir nimeti kaybettiği zaman büyük bir üzüntü duymaz mı? O onun için bir üzüntü kaynağıdır. Büyük bir nimeti kaybetmek hüzündür, hüsrandır. Aynı şekilde büyük bir azaba uğramak da ikinci bir hüsrandır. Ehli cehennem bilecek ki eğer ben ehli cehennemden olmasaydım, eğer yeryüzünde salih ameller işlenmiş olsaydım, eğer peygamberlere ittiba etmiş olsaydım benim varacağım yer işte şu cennet olacaktı. Ona gösterilecek. Ey kafir, eğer sen yeryüzünde Allah'a kulluk yapsaydın, Allah'la savaşmasaydın, Allah'ın dünyasında oturup Allah'ın verdiği rızıkları yiyip de Allah'a karşı mücadele etmeseydin, Allah'ın dostlarıyla mücadele etmeseydin, onları arkadan vurmasaydın, onlara hıyanet etmeseydin, sen bugün burada o cehennemde bulunmayacaktın da işte şu cennette bulunacaktın. Allah Azze ve Celle ona cennetteki yerini gösterir ki hüsranı daha da büyüsün diye. Daha da fazla üzülsün diye cenneti gördüğü zaman bir taraftan hayranlık içerisinde, bir taraftan üzüntü içerisinde kalır. Çünkü eğer cehenneme girmeseydi işte o cennete girecek, hem de orada ebedi kalacaktı. Sana işte burası hazırlanmıştı ey kafir. Sana burası hazırlanmıştı. Ama sen yeryüzünde hakikati inkar ettin, küfrettin. Hakikati örttün. Anlıyordun ama üzerini örtüyordun. Allah sana filan zamanda ilham etmedi mi? Filan ayeti duyduğun zaman aslında anlamıştın. Filan bitkiye baktığın zaman aslında anlamıştın. Filan hayvana baktığında aslında anlamıştın. Filan sözü duyduğun zaman aslında anlamıştın. Filan zamanda filan rüyayı gördüğünde aslında anlamıştın. Ama sen küfrettin. Yani hakikate yüzünü, gözünü kapattın. Hakikate kalbini kapattın. Anlamak istemedin. İşte bugün ondan dolayı tat azabı. Demek ki kıyamet gününde azabın tadılmasının sebebi yeryüzünde iken insanın küfranı nimette bulunması, hakikatlere karşı gözünü kapatmasıdır. Allah Azze ve Celle işte iki türlü hüsran içerisinde olacaklarını ifade eder. Bir taraftan cenneti kaybetmişlerdir, bir taraftan da cehennemlik olmuşlardır. Hüsran içinde hüsran. Karanlık içerisinde karanlık, elem içerisinde elem. İşte bu şekilde olanlar, onlar dünya hayatından başka bir hayat yok diyenler, Allah Azze ve Celle onlardan bahsetmeye devam eder. Onların çok tapmış oldukları dünya hakkında Kur'an'ın da bir görüşü vardır. Ey insanlar sizin, ey ahireti inkar edenler, size göre dünya hayatından başka bir hayat olmayabilir. Sizin için belki her şey dünya için yapılmalı. Madem ondan başka bir hayat yok, o halde başka bir şey düşünmeye gerek yok. O halde ulvi fikirlere gerek yok. O halde kimseye iyilik yapmaya gerek yok. Madem ki dünyadan başka bir dünya yok, o halde insanlara iyilik yapmaya da gerek yok. O halde yeryüzünde insanca yaşamaya da gerek yok. Madem ki hesap yok, kitap yok, madem cennet yok, cehennem yok, o halde insanca yaşamaya da gerek yok. Sizin şu çok tapmış olduğunuz dünyanız var ya, her şey bu dünyadır, başka bir dünya yok demiştiniz ya hani, o sizin görüşünüz, Allah'ın görüşüne gelince, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ. Şu dünya hayatı, sizin çok önemsediğiniz şu dünya hayatı, Allah katında nedir? Ancak bir laibdir ve bir lehvden ibarettir. Oyundur ve zevkten başka bir şey değildir. Sizin şu çok tattığınız dünyanız var ya, Allah katında oyundan ve kısa bir eğlenceden ibarettir. Allah Azze ve Celle dünya hayatını demek ki oyuna benzetiyor, eğlenceye benzetiyor. Neden Allah Azze ve Celle oyuna ve eğlenceye benzetir dünya hayatını? Çünkü oyun ve eğlence de kısadır. Dünya hayatı da aynen öyle kısadır. İnsanlar oyun, mesela çocuklar oyun oynarlar, büyükler oyun oynamazlar. Gafiller oyun oynarlar, akıl selim insanlar oyun oynamazlar. Fıtratını bozmamış olanlar, büyükler oyun oynamazlar, her daim ciddiyet içerisindedirler. Hayata ciddi olarak bakarlar. Çünkü onlar aslında fıtratlarını koruduklarından dolayı hakikatleri görmektedirler ve ciddi olmaktan başka çare olmadığını da anlamışlardır. Hayat ciddi olmalı. Bu kadar büyük bir tesis yaratılmış ise ciddi bir olay var demek ki. Bu kadar insanlar birbirlerine zulmediyorlar ise, bu kadar insanlar iyilik yapıyorlarsa demek ki ciddi bir durum var ortada. Allah Azze ve Celle hayatın ciddi olduğunu anlatmak istiyor bize. Siz hayata böyle bakıyorsunuz. Oyun gibi bakıyorsunuz. Hep o yönden meseleyi ele alıyorsunuz ve oyun oynuyorsunuz. Kur'an'a göre dünya hayatı aslında burada her ne kadar oyun ve eğlence olarak ifade edilmiş olsa bile, diğer taraftan Kur'an-ı Kerim dünya hayatından ziyade dünya nimetlerinin böyle olduğunu ifade eder bize. Aslında Kur'an-ı Kerim dünya hayatıyla dünya nimetlerini ayırır. Bu ayette aslında dünya hayatından kasıt dünya nimetleridir. Dünya nimetleri sizin o çok sevdiğiniz, bağlandığınız, peşine düştüğünüz o dünya nimetleri var ya, ancak Allah katında oyun gibidir, eğlence gibidirler. Hakiki değildirler adeta onlar. Çocukların oyuncakları gerçek midir? Çocuklar oyun oynarlar, büyükler oyun oynamazlar, oynamamalılar. Gafiller oyun oynarlar, cahiller oyun oynarlar. İşte her kim ki dünya peşine düşüyorsa o da cahildir ve gafildir. Çocukça davranmaktadır. Ciddiyeti kaybetmiştir. Halbuki hayat ciddidir. Bunun sonunda ya cennet ya cehennem vardır. Cennet ebedi bir rahmet, cehennemse ebedi bir azaptır. İkisi birbirine tamamen zıttır. Ve bu hayatın sonunda onlardan birisine girilecektir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle işin çok ciddi olduğunu ifade ediyor. Kur'an'ın mantığına göre, Kur'an'a göre Allah Azze ve Celle dünya hayatının önemli olduğunu, dünya nimetlerinin ise basit olduğunu ifade eder bize. زُيِّنَ لِلنَّاسِ هُبُّ شَهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَن۪ينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. İnsanlar hoş gösterilmiş bazı şeyler, kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar ve gümüşler, hayvanlar, ziraatçılık, salınmış atlar, mercedesler yani. İnsanlara hoş gösterilmiş bunlar. Ama bütün bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. Asıl varılacak olan yere gelince o Allah katındadır. Ey insanlar, Allah size bunları sayıyor yani. Öyle buyuruluyor, ey insanlar deniyor. Size bunlar hoş gösterildi ama aslında bütün bunlar dünya hayatının basit şeyleridirler. Basit geçimliktir, laibdir, lehvdir bunlar. Kur'an bu şekilde dünya hayatının, dünya hayatındaki bu nimetlerin basit olduğunu ifade ediyor bize. Ama aynı Kur'an bu dünya hayatının sonunda
cennet veya cehennem olacağını da ifade eder. Demek ki dünya hayatı bir yönüyle çok kıymetli yani. Çünkü bu olmadan cennete gitmek mümkün değil. Demek ki dünya hayatı olmadan öbür tarafa geçmek mümkün değil. Demek ki cenneti kazanabilmek dünyayı kazanmakla mümkün. Cenneti kazanmak isteyen demek ki dünyada yapması gerekenleri yapmalı. İşte Kur'an-ı Kerim dünya hayatının önemli olduğunu ifade ederken dünya nimetlerini ise basit görmemizi bizden istiyor. Dünya nimetlerini basit görün. Kadına olan arzunuzu basit görün. Oğullara olan, evlada olan arzunuzu basit görün. Çünkü Kur'an öyle söylüyor, Allah'ın dediği doğrudur. Bunlar basittir buyuruyor. ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Bunlar dünya hayatının basit geçimlikleridir. Evlat da öyle, eş de öyle, kantar kantar altınlar, gümüşler de öyle. Mercedesler de öyle, tarlalar, bahçeler de öyle. Allah ne diyorsa doğru söylüyordur. Madem ki Allah öyle söylüyor, o halde öyledir. Ve Allah Azze ve Celle kıyamet gününde ben size bunlara haber verdim diyecek. Anlamadın mı Kur'an'dan, o halde bak şöyle bir dünyayı anlayacaksın. Hakikaten de herkes bütün bu nimetleri bırakıp da gitmiyor mu? O halde gerçekten de bunlar dünya hayatının basit geçimlikleri değil miymiş? Kim bu dünyada direk kalmış? Kim bu dünyada ebedi kalmış veya kalacak? Kur'an'ın dediğinden anlamayan hiç olmasa dünyada gördüklerinden anlasın. İşte dünya hayatını Allah Azze ve Celle böyle tarif ediyor. Dünya hayatındaki nimetleri yani basit olarak tarif ediyor. Ama dünya hayatını yani hayatımızı değerlendirmeye gelince işte o çok önemli. Dünya bir köprü, ahirete giden bir köprü, kendisinin bir kıymeti yok. O köprünün tahtalarının, çivilerinin bir kıymeti yok. Ama o köprü bir uçurumun üzerinde kurulmuş. O köprünün karşı tarafından içinde olmayan şeyin olmadığı, yokun yok olduğu cennet var karşı tarafta. Öyle bir saraya götürüyor ki o köprü bizi. O sarayda yok yok. O sarayda ebedi kalınılacak. O sarayda hurilerden tutun da bütün meyvelere, cennet meyvelerine, cennetin bütün nimetlerine ve Allah Azze ve Celle kendinden daha güzeli yaratmamıştır ve Allah orada var. Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmek ve Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olmak var orada. Allah'ı gören cenneti bile unutur. Bütün bunlara sahip olabilmek dünya köprüsünden geçmekle mümkün. Biz bu taraftayız şu anda. Dünya köprüsü üzerinde gidiyoruz, karşıya varamadık daha henüz. Karşıya varıldığı zaman işte o zaman ya karşı tarafta o saraya ulaşılacak yahut da varılamadan o köprüden aşağı düşülecek. Uçuruma, ebedi uçuruma düşülecek. İşte İslam'a göre dünya hayatı ve ahiret hayatı buna benzer. Allah Azze ve Celle bize dünya hayatını bir köprü gibi gösteriyor. Onu bir köprü gibi görün, köprünün kendisine hayran olur musunuz? Köprüye mi hayran olmanız lazım? Yoksa karşıdaki sarayı mı düşünmeniz lazım? Köprünün kendisi kırık dökük bir köprü, tahtaları çürük bir köprü, çivileri çıkmış olan bir köprü. Onun neyine hayran oluyor insanoğlu? Ama karşı tarafta ise mükemmel bir saray var. Altından, elmastan, zebercetten, yakuttan bir saray var. İçinde hizmetçiler var. İçinde yok yok. İçinde bütün nimetler var. Aklın alamayacağı, tahayyül edemeyeceği nimetler var içerisinde. Ve Allah'ın cemali var orada. Allah'ın rızası var orada. Ve oradan Havz-ı Kevser var. Orada her şey var. Bütün mutluluklar var orada. İşte insan o köprünün üzerinde giderken o sarayı düşüneceğine, eğer köprüye hayran olur da köprünün o kırık dökük tahtalarına hayran olursa aptallık yapmış olmaz mı? Hedefini unutur da, sarayı unutur da, saraydaki hurileri unutur da o kırık dökük köprüye hayran olacak olursa aptallık yapmış olmaz mı? Onunla oynayacak olursa çocukluk yapmış olmaz mı? Allah Azze ve Celle dünya hayatını, bu hayattaki nimetleri oyun ve eğlence olarak tarif ediyor. Çünkü oyun ve eğlence de kısadır, dünya hayatı da kısa. Oyun ve eğlencedir. Çünkü oyun ve eğlenceyi çocuklar yaparlar. Dünyaya dalanlar önemli şeylerin farkına varmayıp onları unutup da dünya nimetleriyle meşgul olanlar da işte öyledirler. Onlar da basitleşmiş çocuklar gibidirler. Bir yönüyle böyle, diğer taraftansa ahiret nimetlerine bir bakalım. Ahiret nimetleri ebedidir. Onların sonu yoktur. Dünya nimetleri ise fanidir, geçicidir. Ahiret nimetleri mükemmeldir. Dünya nimetleri ise mükemmel değildir. Dünyada hiçbir şey tam mükemmel değil. Her şeyde bir nakıslık var. Neyi ele alırsanız alın hepsinde bir eksiklik göreceksiniz. Aslında insanın peşinden koştuğu bu dünya zevkleri dediğimiz o zevkler hakikatte sadece elemin bitmesinden başka bir şey değildir. İnsan mesela güzel yemeklere düşkündür. Ne kadar acıkmışsa mesela o kadar güzel yemeğe daha düşkün hale gelir. Acıktıkça yemek ister canı ve yemeği yediği zaman da ne kadar acıkmışsa o kadar mutluluk duyar. Hakikatte bu mutluluk tam mutluluk değildir. Ve bu mutluluk hakiki mutluluk da değildir. Hakikatte bu sadece elemin bitmesidir. Açlığın verdiği elemin bitmesi hadisesidir. Hakikatte sadece elem bitiyor. Susuz bir insan su içtiği zaman gerçek bir lezzet alıyor değil. Sadece o elem gidiyor, zevali elem lezzet oluyor yani o kadar. Elemin bitmesi ona lezzet veriyor sadece ve sadece o kadar. Gerçek bir lezzete ulaşıyor değil ama ahiretteki nimetler öyle değil. Ahiretteki nimetler bu dünya nimetleri gibi değil. Orada elem olmadığı halde o nimetler lezzet veren tam nimetler olacak. Eksiksiz nimetler olacak. Orada açlık yok. Orada ihtiyarlık yok. Orada hastalık yok. Orada dert yok, bela yok, musibet yok. Fakat orada huzur var, mutluluk var. Orada hiçbir bela, musibet olmadığı halde, hiçbir elem olmadığı halde, hastalık olmadığı halde, açlık olmadığı halde, yine de insan o nimetlerden lezzet alacak. Bu dünyada insan karnı tok olduğu zaman en güzel yemekten bile lezzet almıyor. Çünkü hakikatte bu dünyanın lezzetleri gerçek lezzet değil. Ancak insan elem duyduğu zaman o lezzeti tadabiliyor, hissedebiliyor. Aç olduğu zaman, susuz olduğu zaman o yemekten, sudan lezzet alıyor. Ama ahirette aç olmadığı halde, susuz olmadığı halde oranın nimetlerinden lezzet alır. Çünkü oranın nimetleri eksiksizdir ve oranın lezzeti tam lezzettir. Bu dünyanın lezzeti gibi değildir. Demek ki insan bu dünyada aç olmadığı zaman yemekten lezzet almıyorsa bu şunu ispat eder. Bu dünyanın lezzeti hakiki lezzet değil. Ve esas olarak da Evliyaullah'tan nicelerinin de ifade ettiği gibi bu dünyanın nimetlerini daima küçük gördüler. Gerek enbiya, Allah'ın Resulleri, gerekse Allah'ın dostları, evliyası, hepsi de bu dünya nimetlerini küçük görmüşlerdir. Hatta bu dünyayı çirkef olarak isimlendirmişlerdir. Çünkü onlar bu dünyadaki lezzetlerin gerçek lezzet olmadığını hissediyorlar, anlıyorlardı. Dünyanın en tatlı şeylerine bile bakacak olsanız, onlarda bile bir eksiklik göreceksiniz. Dünyanın en tatlı nimetlerini düşünün. Hakikatte onlar basit şeylerdir. Yeme içme konusunda hayvanlar insanlardan daha fazla yiyebilirler. Dünya nimetleri basit değil midir gerçekten de? Eğer yemekse mesela dünya lezzetlerinden birisi, hayvanlar insanlardan daha fazla yiyorlar. Eğer mesela cinsi münasebetse dünya lezzetlerinden birisi, hayvanların birçoğunda insandan daha fazla güç var. Şu küçücük serçe kuşunda bile insandan daha fazla cinsi münasebette bulunabilme gücü var. Demek ki o meselelerde dünya lezzetleri konusunda hayvanlar insanlardan daha fazla lezzet alıyorlar. Demek ki basittir. Hayvanlara verilmiş olan bir şey, insan onun peşinden koşmamalı demek ki. Onları daima istikrar etmeli, hakir görmeli. Dünya nimetlerine bakılacak olursa görülecek, hiçbirisi hakikatte insanın, bu dünyada insanların peşinden koştuğu, zevk alıyorum, lezzet alıyorum dediği haramlar, mesela içki gibi haramlar, haram olan müzik çeşitleri gibi şeyler mesela, hakikatte bunların da hiçbirisi insanın vücudunun ihtiyacı değil. Aslında insan bunlar olmadan da yaşar ve hiçbir zaman insan harama göre de yaratılmamıştır. Haramdan lezzet alacak şekilde de yaratılmamıştır. İnsan ilk defa bir harama el uzattığı zaman, ilk defa haram olan bir şey yediği, içtiği zaman ondan lezzet almaz. İçki içen insan, ilk defa içen insan hakikatte sadece o öyle olan insanları taklit etmiş olmak için bunu yapar. İçki içenleri taklit etmek için içer, yoksa lezzet aldığından değildir. Hatta ağzına aldığı zaman lezzet almaz ve tükürür. Daha sonrasında kendini zorlaya zorlaya lezzet almaya başlar. Fıtratını bozduğu için lezzet almaya başlar ve alkolik olur. Sigarayı ilk defa içen insan lezzet almaz. İçkiyi ilk defa içen insan lezzet almaz. Esrarı içen insan lezzet almaz. Allah Azze ve Celle'nin haram dediği şeyler yapan insan hakikatte gerçek bir lezzet almaz. Ama başkalarına özenir. Ve daha sonrasında aklını uyuşturmak suretiyle elemini unutmaya çalışır. Hakikatte almış olduğu lezzet değildir. Daha sonrasında midesi bulanacaktır. Kusacaktır ve hastalıklara kapılacaktır. Demek ki gerçek bir lezzete ulaşamıyor. Demek ki gerçek bir lezzet mevcut değil ve insanın fıtratı da onu istemiyor. Ama o fıtratını bozuyor ve isteyecek hale getiriyor. Daha sonrasında ise aldığı lezzetten bin katını elem olarak geri çekiyor. Bu dünyanın lezzetleri hakikatte insanın şerefine uygun lezzetler değil. Bakın şöyle bir mesela, insanlar bu dünya hayatında kimlere kıymet veriyorlar? Kimlere kıymet veriyorlar? Bu dünya lezzetlerine daha çok dalmış olanlara mı kıymet veriyorlar? Yoksa dünya nimetlerine kıymet vermeyenlere mi kıymet veriyorlar? Hiçbir insan dünya perestlere kıymet vermez. Dini imanı para olanlara hiç kimse kıymet vermez. Dini imanı yeme içme olanlara hiç kimse kıymet vermez. Dünya perest olanlara kıymet verilmemesi, hiçbir aklı selim insanın böyle insanlara kıymet vermemesinden anlaşılır ki bunlar basit ve kıymetsiz lezzetlerdir. Yoksa bu nimetlere çok önem veren, çok yemek yiyen, çok dünya perest olan, dünya peşinden gece gündüz koşan, mal mülk peşinde gece gündüz koşan dünya perestlere eğer insanlar iç alemlerinde kıymet verselerdi, o zaman belki böyle bir soru akla gelebilirdi. Acaba Allah katında da bu kıymetli midir yoksa gibi? Acaba dünya nimetlerine sahip olan Allah katında da acaba değerli oluyor mu gibi bir soru akla gelebilirdi. Ama insanların gözünde bile bu nimetlere sahip olanlar kıymetli değiller. Çok yemek yiyenler kıymetli mi? Şehvetin esiri olanlar kıymet veriliyor mu onlara? Makam perestlere kıymet veriliyor mu? Dünya perestlere kıymet veriliyor mu? Madem onlara kıymet verilmiyor, demek onlar kıymetli değil. Demek o lezzetler, o zevkler kıymetli değil. Hatta o insanlardan gıcık alınılıyor. Demek o lezzetler lezzet değil. Ve o lezzetlerde hayvanlar insanlardan daha öndedirler. Diğer taraftan o lezzetlere, o dünyaya kıymet vermeyen muttaki insanlara gelince insanlar o insanlara kıymet veriyorlar. İlim sahiplerine kıymet veriyorlar, dünya malına sahip olanlara belki riyakarane bir şekilde önlerinde hürmet ediyorlarsa bile, menfaatleri gereği onlara saygı gösteriyorlarsa bile iç alemlerinde belki de onlara küfrediyorlar. Makam sahiplerine gerçekte kıymet vermiyorlar. İşlerini gördürebilmek için kıymet gösteriyorlar. Mal sahiplerine kıymet vermiyorlar. Aslında onlardan çoğunlukla nefret ediyorlar. Ama sadece işleri icabı hürmet ediyor gibi onlara öyle gösteriyorlar. Ama takva sahiplerine gelince, dünyaya kıymet vermeyen, dünya malına kıymet vermeyenlere gelince, işte asıl onlara kıymet veriyorlar. Onlara hürmet ediyorlar. Bir insan ne kadar dünyaya kıymet vermiyorsa o kadar o insan insanların gözünde kıymetli oluyor. Demek ki insanın fıtratı da böyle söylüyor. Her doğan İslam fıtratı üzere doğuyor. Her doğan İslam fıtratı üzere doğduğuna göre demek ki herkes aslında böyle ise demek ki Allah katında da öyle. Demek Allah'ın fıtratı bu. Demek Allah Azze ve Celle böyle yaratmış insanı ta ki kıymet verilmesi gerekene kıymet versinler. Kıymet verilmesi gerekmeyenlere kıymet vermesinler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuyor mu? Bir insana zenginliğinden dolayı, takvasından dolayı değil, ilminden dolayı değil, yalnızca zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gider buyurdu. Allah Resulü zenginlere zenginliklerinden dolayı hürmet edilmemesi gerektiğini emrediyor. Dininizin üçte ikisi giderse ne kalır geriye? İşte madem ki Allah Resulü böyle buyuruyor, madem ki fıtrat da bunu söylüyor, makam perestlere hürmet etmiyor, dünya perestlere hürmet etmiyor, bir insan ne kadar dünya perest ise insan ondan o kadar nefret ediyor. O halde dünya lezzetlerine kıymet vermek ne kadar doğru olabilir? Hem bugün mesela kendisinin Mercedes'i yokken Mercedes'e binenlere nefretle bakıyor. Belki onlardan onları kıskanıyor, kıskançlıkla bakıyor. Gıcık alıyor, kibrine bak şunun diyor. Ne kadar da kibirli adam diyor. Bindiği arabaya bak hele diyor. Elbisesine bak diyor. Yediği yemeğe bak diyor. Ayakkabısına bir bak hele şunun diyor. Nefret ediyor. Ama sonra kendisi de öyle olmaya çalışıyor. Bu ne kadar garip bir durumdur. Ne kadar ahmaklıktır. Dün kendisini nefret ettiği insanlara bugün kendisi benzemeye çalışıyor. Öyle bir hayatın peşinden koşuyor, dünya perest oluyor. Halbuki Kur'an diyor ki bu sadece bir oyundur. Dünya sadece bir oyundur, basittir. Onun peşinden bu kadar koşmanız aptallıktır. Hem zaten ona varmanız da mümkün değil. Dünya nimetleri ne varıp varamayacağınız kesin değil. O kadar çalışırsınız, sonunda varabilecek misiniz bilemezsiniz. Gece gündüz çalışırsınız, acaba sonunda istediğiniz nimetlere varabilecek misiniz belli değil. Ama Allah için çalışmış olsaydınız, Allah Azze ve Celle'nin size cennetini vereceği kesin. Çünkü Allah vaatte bulunuyor. Benim rızam için çalışanlar, bana şirk koşmadan ölenler, ruhunu teslim edenler, benim davamı ayağa kaldırmak için çalışanlar, bana itaat edenler, kullara kulluk yapmayanlar, bu şekilde canlarını verenler, onlara Allah cennetini vaat ediyor. Allah'ın cennetini vaat etmesi kesin olduğuna göre, onu vereceği de kesindir çünkü Allah yalan söylemez. Çünkü onun Resulü yalan söylemez. Çünkü o Muhammedül Emin'dir, Ebu Cehil bile o yalan söylemez diyordu. Madem öyle söylüyor, öyledir. Madem Allah böyle buyuruyor, öyledir. O halde kesin olanın peşinden koşmak gerekmez mi? Vadeli olsa bile kesin olanın peşinden koşmak gerekmez mi? Bu dünyada kazancınız, bir iş yaptığınız zaman yevmiyenizi alıyorsunuz, aylığınızı alıyorsunuz, belki peşin olarak alıyorsunuz. Ahiret işlerine gelince belki vadeli olarak alacaksınız. Vadeli ama kesin. Fakat bu dünyaya gelince peşin olsa bile kesin değil, belki de alamayacaksınız. Nice zamanlar öyle olmadı mı? Paranızı kaptırmadınız mı? Hakkınızı alamadığınız olmadı mı? Yıllardan beri çalışıyorsunuz da hala istediğiniz nimetlere ulaşamadınız, öyle değil mi? Bu dünya için çalıştığımız kadar Allah için çalışmış olsaydık, cennetin en üst makamlarına Allah Azze ve Celle bizi sokardı, lütfederdi. Dünya için en az çalışan adam bile sabahtan akşama kadar çalışıyor. Allah rızası için bunun yarısının yarısını çalışmış olsaydı, Allah Azze ve Celle ona cennetinde yüksek makamlar nasip ederdi. Madem ki Allah böyle buyuruyor, dünya hayatındaki bu nimetleri basit gösteriyor. İşte Kur'an bize bir denge kazandırıyor. Dünyaya nasıl bakacağımızı öğretiyor. İslam'a göre demek ki dünya hayatı başka, dünya nimetleri başka. Dünya nimetlerine bu kadar önem vermek doğru değil. Dünya hayatına önem vermek, dünyayı kazanmak, dünya hayatında imtihanı kazanmak, bu köprüden düşmeden karşıya geçebilmek, karşıdaki sarayı unutmadan, köprüye dalmadan, köprünün kırık çıkı tahtalarına aşık olmadan karşı tarafa geçip gidebilmek. Allah Azze ve Celle bize dengeli bir bakış öğretiyor. Kur'an'ın zaten görevlerinden birisi de bu. Bütün meselelerde bize dengeyi öğretir Allah Azze ve Celle. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانِ Allah göğü yükseltti ve mizanı koydu, ölçüyü koydu. Gökyüzünde de ölçü var, yeryüzünde de ölçü var. Allah daima mizan koydu. Bütün meselelerde Allah mizanı yerleştirdi. Bir terazi getirdi Allah. Hem itikadi meselelerde hem ameli meselelerde. Bütün meselelerde Allah Azze ve Celle bize bir ölçü getiriyor. Dünyaya nasıl bakacağımızı da öğretiyor. Ne dünya perest olacaksınız deniyor bize, ne de ruhban olacaksınız. Size söylenen şey rahiplerin ruhbanlığı gibi bir ruhbanlık değil. Evet, bu dünyaya bir defa geldiniz, bir daha gelmeyeceksiniz. Karşı tarafta saray sizi bekliyor, onu kazanmak için çalışmalısınız. Fakat bunu yaparken dünyadan da nasibinizi unutmadan yapacaksınız. Allah Azze ve Celle dengeli bir itikat gönderiyor. Dünya perest olmayın ama ruhban da olmayın. Bir kenarda durup çalışmayan tembeller de olmayın. Bazı iftiracılar İslam'a iftira attılar. Ahiret anlayışının insanları tembelleştirdiğini söylüyorlar. Ahiret anlayışı yüzünden insanoğlu çalışmaz. Nasılsa öbür dünyada hesap varmış, o halde oraya bırakayım der. Yeryüzündeki müfsitlerle mücadele etmez. Zalimlerle mücadele etmez derler. Bunlar İslam'a iftira atmaktadırlar. Bunlar İslam'daki dünyaya bakışı anlamamış gafiller ve cahillerdir. Bunlar İslam'ın dünyaya bakışını Hristiyanlığın bakışı gibi zannediyorlar. Hristiyanlık da öyledir. Sağ yüzünüze tokat vurulduğu zaman sol yüzünüzü çevirmek Hristiyanlıkta var. Allah'ın dininde yok böyle bir şey. Allah Azze ve Celle o zalimlerle mücadeleyi emrediyor bize. Ahiret anlayışı bizi tembelleştirmek için değil, tam tersine dünyada daha fazla çalışmak için, yeryüzünde adaleti tesis etmek için, zalimlerle daha çok mücadele edebilmek için gerekiyor. Hayatı sadece dünya hayatı olarak görenler, asıl onlar Allah için çalışmayı göze alamayanlar olurlar. Ve işte asıl onlar yeryüzündeki zulümlerle mücadele etmezler. Bana ne der, geçer giderler. Hayatı sadece dünya hayatı olarak görenler, onlar hiçbir zaman ulvi değerler uğrunda mücadele edemezler. Hayatı dünya hayatı olarak görenler, hiçbir zaman iyilik yapmazlar. Hayatı dünya hayatı olarak görenler, ahireti düşünmeyenler, bu itikada sahip olmayanlar, hiçbir zaman kendilerini zulümden alıkoyamazlar. Cehennemi düşünmeyen adam kendini zulümden alıkoyamaz. Cenneti düşünmeyen adam hayırlı işlerde koşturamaz. İslam insanlara tembel tembel oturun ahireti bekleyin demez. İslam insanlara der ki dünyaya tapmayacaksın. Dünyayı büyütmeyeceksin. Dünya nimetlerini ahiret nimetlerinin üzerinde görmeyeceksin. Dünya hayatını değerlendireceksin. Dünya nimetlerini küçük gördükçe o zaman daha da yüceleceksin ve hayatı yalnızca dünya olarak görmeyeceksin. Aynı zamanda ahireti de hayatın kapsamında göreceksin. Hayat denildiği zaman sana yalnız dünyayı anlamayacaksın. İstikbalini düşün denildiği zaman sana yalnızca bu kısa istikbali anlamayacaksın. Ahireti de anlayacaksın. Çünkü İslam'a göre hayat bu dünyadan ibaret değil. Ahiret hayatı da bu hayatın içerisinden. Gayb alemi de alemin içerisinden. Demek ki İslam bize böyle bir bakış açısı kazandırıyor. Böyle bakan ile bakmayan aynı olur mu? Ulvi bir şekilde, ulvi bir hayat yaşamak isteyen, ulvi değerler uğrunda bir hayat yaşamak isteyen insanın ahiret inancına ihtiyacı var. Yeryüzünde yüce ahlaka ulaşabilmek için ahiret anlayışına ihtiyaç var. Eğer yüce bir ahlak yeryüzünde olsun isteniliyor ise insanların mutlaka ahiret inancıyla teçhiz edilmesi gerekir. Ahirete inanmayan adam istediği gibi zulmeder, güç ve kuvvet eline geçtiği zaman. Dünyaya tapmaya başlar. Hayat bu dünya hayatıdır, başka yok diyen adam, güç ve kuvvet eline geçtiği zaman bir Firavun kesilir, bir Nemrut kesilir, bir Karun olur, ben kazandım, ben yaptım der. Yeryüzünde zulmetmeye başlar, kulları kendisine kul yapar. İşte Allah Azze ve Celle öyle olmasınlar diye onlara ahireti, ahiret anlayışını verdi. Yeniden diriltileceğimizi bize haber verdi. Melekler hani Allah'a sormuşlardı, hatırlayın. Neden insan denen varlığı yaratıyorsun ya Rabbi? Ve iskale rabbuka lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halife. Allah bir zaman meleklere dedi ki ben yeryüzünde halife yaratacağım. Benim vekilim olacak insan denen varlık, onu yaratacağım. Kalu dediler ki melekler, etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud dima. Ya Rabbi sen dediler yeryüzünde fitne fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı yaratmak istiyorsun? Böyle bir varlığı neden yaratıyorsun? Biz seni tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz. Sana kulluk görevlerimizi yapıyor, sana isyan etmiyoruz ya Rabbi. Biz varken daha böyle bir varlığı neden yaratacaksın? قَالَ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah buyurdu ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve işte Allah Azze ve Celle onların içerisinden nicelerini İbrahim yaptı, Musa yaptı. Onlara denilmek isteniyordu ki hepsi Firavun olmayacaklar. Hepsi Nemrut olmayacak, Karun olmayacak, Ebu Cehil olmayacaklar. Kimi İbrahim olacak, kimi Musa olacak, kimi Hazreti Muhammed olacak, kimi Ebu Bekir olacak, kimi Ömer olacak. Hepsi aynı olmayacaklar. Ahiret anlayışını ben onlara vereceğim. Ben onlara sonra hesap soracağım, haber vereceğim. Bu dünyayı boşuna yaratmadığımı söyleyeceğim. Dünya nimetlerini ben onlara basit göstereceğim. Dünya hayatını kazanın diye onlara öğüt vereceğim, peygamber göndereceğim. Böylece onlar yükselecekler, yükselecekler, yükselecekler. Ve işte o zaman sizden de üstün hale gelecek onlardan bazıları. Ve işte ondan dolayı Allah ta o zamandan melekleri Adem'e secde ettirdi. İşte onu ispat ettim. Hem Adem'e ilim verdi, sizde olmayan ey melekler. Sizde olmayan ilim Adem'de vardır dedi, ispat etti. Ve allem Adem'e lesme kullaha. Bütün isimleri Adem'e öğrettim. Meleklere öğretmediklerini öğretti. Ve sonra Adem imtihanı kazandı, melekler kazanamadı. Ve işte o zaman ve iskunna lil melaiketi iscudu li Adem. Adem'e secde edin dedik meleklere ve secde ettiler. Allah Azze ve Celle işte o zaman meleklerin o sorusuna böyle cevap vermişti. Ahiret anlayışıyla insan yükselecek yani. Yüksek makamlara ulaşabilmek ahiret anlayışıyla mümkün. O olmadığı zaman insan hayvandan aşağı bir hayat yaşar. İşte bugün batı medeniyetinin insanlığa ne verdiği meydandadır. Ahiret anlayışı vermeyen bir medeniyet, hesap ve kitap anlayışını vermeyen bir medeniyet. Sonunda Allah Azze ve Celle her yaptığınızın, kötülüklerinizin cezasını verecek, iyiliklerinizin mükafatını verecek. İşte bu anlayışı kazandırmayan, Allah'tan başka ilahın olmadığını öğretmeyen o batı medeniyeti, kriterlerini, prensiplerini insanlardan alan o batı medeniyeti, Roma medeniyetinin, Yunan medeniyetinin devamı olan o batı medeniyeti, sonunda bugün insanlar bu hale getirdi. Yeryüzünde polisiye tedbirler arttırıldığı halde, olaylar ve terör her gün daha da artıyor. Ahlaksızlık her gün daha da artıyor. Polisin başına polis koysanız gene beş para etmiyor. İşte ahiret anlayışını vermezseniz, kalplere bekçi koymazsanız herkesin başına bekçi koyamazsınız. Allah Azze ve Celle onun için insanlara ahiret anlayışını kazandırdı. Ve insanın yeryüzüne niçin geldiğini insanlara öğretti. İnsan yeryüzüne bunun için geldi. İmtihana girecek, imtihanı kazanacak, kabiliyetlerini geliştirecek. Kabiliyetlerinin gelişebilmesi içindi bunlar, bütün bu verilenler. Ama insan bunu unutur ve kendisini kaptırır bu dünya nimetlerine. Bir çocuk gibi oyun oynar. Bir çocuk gibi geçici şeylerin peşinden koşar ve sürekli sıkılır. Dünya nimetlerine ulaşmış olanlara bir bakın, onlar o dünya nimetlerinden sıkılmaktadırlar. Çocuklar da öyle değil midir? Oyundan sıkılıverirler. 5 dakika oynarlar, 5 dakika sonra oyunu değiştirmek isterler. 6. dakikada sıkılmaya başlarlar. İşte onlar da öyledir. Bu dünya nimetlerine tapan adamlar, o dünya nimetleri onlara verildiği zaman kısa süre sonra sıkılmaya başlarlar. O dünya nimetleri ellerinde yokken, mesela bir taksisi yokken taksiye hayran hayran bakan adam, bir müddet sonra taksi sahibi olduğu zaman ondan da usanır. Büyük zenginlere bir sorun, parayla saadetin olmadığını size söyleyecekler. Hayatlarında huzurun kalmadığını söyleyecekler. İşte Allah Azze ve Celle dünyaya nasıl bakılması gerektiğini, hayata nasıl bakılması gerektiğini öğretir bize. Nasıl bir hayat anlayışına sahip olmalıymışız, işte Allah onu öğretir. Allah'ın öğretmiş olduğu bu mantığı anlamamış olanlar dünya peres olurlar ve basit bir varlık durumuna gelirler. Basit şeyler için, nokta kadar menfaatler için virgül kadar eğilirler. Yeryüzünde insanların şahsiyetlerini kaybetmelerinin de sebebi gene bu dünya perestliktir. Eğer dünya perest olmasaydılar nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmeyecekler, kişilikli adam olacaklardı. Adam gibi adam olacaklardı. Adam gibi adamların azaldığı bir zamanda yaşamamızın sebebi dünyaya bakışın yanlış olmasıdır. Dünyaya bakış değiştiği zaman işte adam gibi adamlar da azalmaya başladı. Her şeyi bu dünya hayatı olarak görenler adam olmaktan çıkarlar. Ve işte o zaman rüştüne ermemiş çocuklar gibi olurlar. Ne önemli ne önemsiz, bunu anlamayanlar reşit olmamışlardır. Reşit olanlar önemli ve önemsizin ayrımını yapabilirler. Önemli ve önemsizi ayıramayan varlıklar durumuna gelirler. Halbuki her günde o büyük zenginlerin de öldüğünü görmektedirler. Her gün o nimetleri bırakıp gidenleri görmektedirler. Halbuki ahiret nimeti ebedidir, bırakıp gidilmeyecek. Ahirette ehli cennete bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebedisiniz, ölüm yok, ölmeyeceksiniz. Artık ihtiyarlanmayacak, her zaman genç kalacaksınız. Hiçbir zaman hastalanmayacak, daima sıhhatli olacaksınız. Her zaman daima nimetler içerisinde olacaksınız. Hiçbir zaman nimetleriniz bitmeyecek. Hiç üzülmeyeceksiniz, elem çekmeyeceksiniz. Hiç dert ve musibetle karşılaşmayacaksınız. İşte Allah'ın münadisi böyle seslenir ehli cennete. Bunu anlayan insan artık dünyaya bakışı değişir. Allah rızası için gerekirse ölümü bile göze alabilir. Çünkü artık dünya hayatını, daha doğrusu dünya nimetlerini basit görmektedir. Ben bu dünyaya bir defa geldim diye düşünür. Bu dünyaya bir defa geldim ve yükselmeliyim. Bu dünya nimetleri madem ki basittir, o halde ben gerekirse o dünya nimetlerini bırakabilmeliyim. Dünya nimetlerini gerekirse davam uğruna bırakabilmeliyim, daha büyük lezzetler için. Daha ulvi değerler için, yüce bir dava için gerekirse her şeyi bırakabilmeliyim. İşte Allah Azze ve Celle insana ahiret anlayışını bunun için de verir. Evet, demin de ifade ettiğim gibi ruhbanlığı da reddeder. Bir kenara çekilmeyi reddeder. Pasif duranlar varsa onlar Kur'an'ın mesajını anlamamış olanlardır. Yunan'dan etkilenmiş olanlar yahut da eski İran'ın felsefesinden etkilenmiş olanlar yahut da Hristiyanlığın, kilisenin yanlışlarından, ruhbancı hayatından etkilenmiş olanlar, onlar bir kenara çekilmeyle takva sahibi olacaklarını zannettiler. Hayatın dışında kalmadan takva sahibi olunamayacağını düşündüler. Halbuki İslam hayatın içinde kalarak da takva sahibi olunabileceğini öğreten tek dindir. Hayatın içinde kalarak takva sahibi olmak mümkün. Ruhban olmaya gerek yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da ruhbanlığın kaldırıldığını ifade ediyor. Bizim ruhbanlığımız cihattır buyuruyor. Biz Allah yolunda mücadele ederiz. Gerekirse aylarca, yıllarca sürer bu mücadelemiz. Aç susuz kalırız ruhbanlar gibi. Banyo yapacak vaktimiz olmaz. Yahut imkanımız olmaz. Su bulamayız, belki toz toprak içinde yaşarız ruhbanlar gibi. Ama onlarınki gibi suni bir ruhbanlık değil. Bizimki hakiki bir ruhbanlık. Gerçek bir zühd hayatı. Cihadın içerisinde işte insan böyle zamanları yaşar. Gerçek bir ruhban olmuş olur. Yani zahitçe bir hayat yaşar. Suni bir ruhbanlık değil. Kendi kendine zulmetmek şeklinde olan bir ruhbanlık değil. Evlenmemek şeklinde olan bir ruhbanlık değil. Evlenir ama gerekirse Allah yolunda cihada gider. Belki aylarca, yıllarca evine dönüp gelemez. İşte budur Müslümanın ruhbanlığı. Bulduğu zaman yemek yer. Çalışır, tembel tembel oturmaz. Çünkü o bilir ki Allah rızası için, Müslümanların kalkınması için yapacağı çalışma da bir ibadettir. Böyle bakar meseleye. Ama hiçbir zaman da dünya perest olmaz. Böyle bakan bir insanla öyle bakmayan insan aynı olabilir mi? Eğer İslam aleminde bugün bir takım sapmış olan tarikatlerden, hepsini kastetmiyorum tabi, o sapmış olanlar, ruhbanlaşmış olanlar, dünyadan ele tek çekmiş olanlar, bir kenara çekilip Allah'ı zikretmekten başka bir şey yapmayan, bizim dünya ile siyasetle alakamız yok diyenler, Irak'ta 1,5 milyon insan şehit mi oldu, bununla ilgilenmeyenler, Filistin'le, Afganistan'la ilgilenmeyenler, Amerika'nın, Avrupa'nın oyunlarıyla ilgilenmeyenler, yeni bir nesil meydana getirebilmek için gayret göstermeyenler. Biz eğer iyi olursak onların kötülüğü bize zarar vermez diyen ayeti yanlış anlayanlar. Emri bil maruf nehi anil münkeri yapmayanlar. Lügatlarından cihadı çıkarmış olanlar. Onlar İslam'ı anlamamış gafiller ve cahillerdirler. Onlar bir bakıma ruhbanlaşmışlardır. Kiliseden etkilenmişlerdir, İslam'dan değil. Cami bunu öğretmez, kilise bunu öğretir. Dünya ile alakanı kesecek olan cami değildir, kilisedir. İslam dünya bir laibdir, bir oyundur diyor. Bir lehvdir, bir eğlencedir diyor. Ama bu dünya perest olma manasında, dünyaya, dünya peşinde koşarken Rabbini unutma, Rabbinin davasını unutma, onun önüne dünyayı geçirme demek. Yeri geldiği zaman bütün dünya nimetlerini küçük görebilmelisin demek. Yeri geldiği zaman her şeyini bu pazarda satabilmelisin demek. Herkes için bu pazar bir defa açılıyor. Bir defa geliyoruz bu dünyaya. Bir daha gelmeyeceğiz. Neyimiz varsa ortaya koyabilmeliyiz. Dünya nimetleri için ahiretimizi satmamalıyız. Hiçbir şeyi Allah'ın ve Allah'ın davasını önüne geçirmemeliyiz. Bu ayetlerin manası bu. Dünya zevklerinin peşinde koşup da hayvanlaşmamak, hayvanlara benzememek, o lezzetlerden istifade etse bile onları putlaştırmadan istifade etmek, o bedenin ihtiyacını görebilmek için sadece Müslüman yemek yer, Müslüman evlenir, Müslüman uyur. Fakat Müslüman bunları yaparken bedeninin ihtiyacını görüp ondan sonra o bedeni Allah yolunda koşturmak için bunu yapar. Ama kafire gelince onun bütün hedefi dünya lezzetlerinden biraz daha fazla lezzet alabilmektir. Bunun sonu yoktur. Nefis hiçbir zaman doymaz. Bir evi olsa ikinci evi ister insan. Bir mahalleyi verseniz ikinci mahalleyi ister. Bir şehri verseniz ikinci şehri ister. Bir ülkeyi verseniz ikinci ülke ister. Dünyayı verseniz Mars'ı da ister, Jüpiter'i de ister. İnsan nefsi doymaz, ancak terbiye edilir. İşte İslam onu anlatmak istiyor, yoksa ruhbanlaştırmıyor. Eğer bir kenara çekilenler varsa onlar Kur'an'ın mesajını anlamamış olan gafillerdir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kenara mı çekilmişti? Sahabe-i kiram bir kenara mı çekildiler? Allah Resulü'nün talebeleri dünyanın dört bir tarafındadır mezarları. Neden Mekke'de, Medine'de sahabe mezarı azdır? Gidin İstanbul'a kadar görürsünüz, gidin Yemen'e, gidin Habeşistan'a. Dünyanın dört bir tarafına gidin, o zamanda gidilebilecek, atla deveyle gidilebilecek olan en uzak mesafelere gidin. Gidin ta Mekke'den kalkmışlar, Medine'den kalkmışlar, ta İstanbul'lara kadar gelmişler. Gidin oralarda mezarlarını görürsünüz. Bunlar Kur'an'ın mesajını anlamış olan Efendimizin talebeleri bunlar. Bunlar Peygamber'in talebeleri, doğru anladılar İslam'ın mesajını, ruhbanlaşmadılar. Efendimiz bizim ruhbanlığımız cihattır diyordu. Biz cihat yolunda mücadele ederken sıkıntılar çekeriz. Aç kalırız, susuz kalırız, toz toprak içinde kalırız. Biz gerçek hayatın içinde yaşarız. Biz gerçek hayatın içinde muttaki oluruz, zühd sahibi oluruz. Biz Allah yolunda koştururken dünyayı terk ederiz. Yoksa suni bir şekilde bir kenara çekilerek, bir mağaraya çekilerek değil. Bir mağaraya çekilir ama sonunda bir gün gerçek bir imtihanla karşılaştığı zaman yine imtihanı kaybediverir. Hani iki tane kardeş varmış, biri dağda çobanmış, biri de şehirde kunduracıymış. Bu dağdaki çoban daima ibadetle meşgul olmaktan, daima helal lokma yemiş, haram görmemiş olduğundan Allah'ın velilerinden olmuş, keramet gösterecek hale gelmişti. Sütünü sağıyordu, hayvanların sütünü sağıyor, bir bezin içerisine koyuyor ve getiriyordu kardeşine. Şehirdeki kardeşine getirip oraya asardı ve süt damlamazdı. İşte bir gün yine böyle sütü sağdı ve getirdi kardeşine. Bezin içinde süt durur mu? Ama duruyordu Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle ona böyle bir kerametle ikramda bulunuyordu. Yine getirdi sütü ve oraya astı. İşte tam o anda kunduracı olan kardeşine bir kadın geldi. Ayakkabı siparişi verecekti. Kadının ayaklarına gözü deyince kalbi bozuluverdi. Dağda yıllardan beri haram görmemiş, mikropsuz ortamda yaşamış, mikrobik ortama alışmamış olan Veliyullah, kadının ayağını görünce kalbi bozuluverdi. Kalbi bozulunca o zaman süt damlamaya başladı. Kardeşi vaziyeti anladı. Gördün mü bak dedi, dağda veli olmak kolay. Gel erkeksen şehirde veli ol da görelim. İşte Allah Azze ve Celle bize şehir hayatında veli olmanın yolunu gösteriyor. Şehir hayatında kalarak, dağda yaşayarak değil. Dağda yaşayarak veli olanlar şehre indikleri zaman o velayet makamını kaybederler. Mikropsuz ortama alışırlar. Halbuki mikrobik ortamda yaşayarak veli olmak lazım. İşte İslam bunu öğretiyor. Bir kenara çekilmeyi değil, bu şekilde zühd ve takva sahibi olunabileceğini öğreten tek din. Hristiyanlık ise insanlara takva sahibi olmanın tek yolu olarak ruhbanlığı öğretti. Evlenirseniz takva sahibi olamazsınız dedi. Dedi de ne oldu? İnsanları dinsiz yaptı. Bugün Batı medeniyetinin dinsiz olmasının sebebi, evet bugünkü Batı medeniyeti Hristiyani bir medeniyet de değil, Yahudice bir medeniyet de değil. Çünkü bugünkü Batı medeniyetini, bugünkü batılı hayat tarzını ne Hristiyanlık kabul eder ne Yahudilik. Onların medeniyeti dinsizce bir medeniyet haline geldiyse, evet onda Yahudiliğin ve Hristiyanlığın rolü büyüktür. Siz eğer insanlara takva sahibi olabilmeniz için evlenmemeniz lazım derseniz, mağaralarda yaşamanız lazım derseniz, ruhbanlığı en üstün makam olarak öğretirseniz, elbette ki insanlar o dinden soğuyacaklardır. Siz insanlara Hazreti İsa bir kadından doğmuş olan bir insana Allah derseniz, Allah demelerini isterseniz, Allah'tan başka ilahları kabul ederseniz, bir kadından doğmuş, yemek yiyen, tuvalete giden bir insanı ilahlaştıracak olursanız, tabii ki insanlarınızı dinsiz yaparsınız. Çünkü böyle bir mantıksızlığı insanlar kabul etmeyecektir. Kadından doğan ilah olamaz. Ruhbanlık takva olamaz. Evlenmemek takva olamaz. Hiçbir şey yemeden içmeden dağlarda hayvanlara benzer bir hayat yaşamak, vahşileşmek takva olamaz. İşte İslam her şeyi yerli yerine oturttu. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu insanlara öğretti. Allah Azze ve Celle dünya hayatını bir layık ve lehev olarak gösterdi. Sizin dünyada aldığınız bu lezzetler var ya, hakikatte sadece elemlerin bitmesinden başka bir şey değil, gerçek lezzet değiller. Elem bittiği zaman insan ondan lezzet alıyor. Açlığı gittiği zaman lezzet duyuyor yemekten. Susuzluğu gittiği zaman sudan lezzet alıyor. Hakiki lezzet değil bunlar. Ama ahirette verilecek olan lezzetlere gelince, işte onları Allah Azze ve Celle vaat ediyor. Onlar gerçek lezzetlerdir. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ Ama takva sahipleri için bu darul ahire, ahiret yurdu çok daha hayırlıdır. Eğer bilirlerse, takva sahibi olmanın güzelliğini anlarlarsa, takva sahibi olmak, demin de ifade ettiğim gibi dünyada ele tel çekmek değil. Ama şüpheli şeylerden uzak durmak, muttaki bir hayat yaşamak, hassas bir hayat yaşamak demek. Hazreti Ömer gibi bir zat Ebu Zer Gıfari'ye sordu. Dedi ki ya Ebu Zer, takva nedir, muttaki nasıl olunulur? Neye takva denir? Dedi ki Ebu Zer, ey emirel müminin, yalın ayak bir şekilde deve dikenlerinin olduğu bir yolda hiç yürüdün mü? Kocaman kocaman deve dikenlerinin olduğu bir yolda hiç yürüdün mü ayakkabısız? Evet dedi Ömer. Nasıl yürüyordun? Çok dikkatli değil mi? Aman ayağına batmasın diye ödün kopuyordu öyle değil mi? Evet işte dedi takva odur ya emirel müminin. İşte böyle dinde hassas olmak, aman ha aman harama düşmeyeyim diye bir korku içerisinde olmak. Sahabeden gelen rivayetlere göre onlardan niceleri demişlerdir ki biz bir harama düşme korkusuyla 70 tane mübahı terk ederdik. Harama düşeceğiz diye korkardık. Mübah olduğu halde belki de bir tarafıyla yanlış bir şey olur, bir yanlış bir şey yaparız diye korkardık. Allah Resulü öyle buyuruyor. İnnel halale beyin vel harama beyin. Helal belli, haram belli. Ama bir de hepsi helal haram değil tabi dindeki şeyler. Bu ikisinin arasında şüpheli olan şeyler var. Her kim ki bir de bu şüpheli şeylerden kendisini korursa dinini ve ırzını korunmuş olur. Her kim ki bu şüpheli şeylere düşecek olursa işte o zaman harama düşmüş olur. Şüpheli şeylere düşen kimsenin misali şuna benzer dedi Allah Resulü. Bir çoban ki koyunlarını yasak bölgenin kenarına kadar getiriyor, orada otlatıyor. Halbuki olur ya hani hayvandır o tarafa geçiverir. Yasak bölgeye geçiverir. Öyle yapmamalı, yaklaşmamalı yasak bölgeye. Kenarına kadar, ucuna kadar gelmemeli yani. Eğer ucuna kadar gelirse, haydi hayvanlar o tarafa atlayıverirlerse ne olacak? Yasak bölgenin kenarına kadar gelmek işte takva ona aykırı. O takvaya aykırı. Takva da böyle bir amele aykırı. Yasak bölgenin kenarına kadar gelmemek lazım. Mekruhlardan uzak durmak lazım. Mekruhlara düşen adam bir gün harama da düşecektir. Farz mıdır ya da haram mıdır diye sorarlar bazen. İlla farz mı olmalı ya da illa haram mı olmalı? Takva diye bir şey bilmez misin sen? Sünnet olsa yapsan ne olur yani? Allah muttaki olanları müjdeliyor. Muttakilerden olsan ne olur yani? İlla farz mı olacak bir şey yapman için? Müstehap olsa yapsan ne olur yani? İlla haram mı olacak ondan kaçınman için? Mekruhlardan da kaçınsan ne olur yani? Bilmediğin, şüpheli gördüğün şeylerden kaçınsan ne olur? Allah Resulü buyurmadı mı öyle? De'ma yeribuk ila ma la yeribuk. Şüpheye düştüğün şeyi bırak. Seni şüpheye düşüreni bırak. Şüpheye düşürmeyene bak. Şüpheye düşürmeyen şeyler yaparsan takva sahibi olmuş olursun. Şüphen varsa ondan uzak dur. Bilmiyorsan bazen mesela mezhepler arasında bir konuda ihtilaf olur. O gibi meselelerde de o ihtilafın dışına çıkmak ve en ihtiyatlı olan görüşe göre amel etmek takvadır. Bir mezhep mesela bir şeye haram diyorsa, diğeri mekruh diyorsa yahut da biri haram, biri de mübah diyorsa onda dikkatli olmak, ihtiyata göre davranmak ve onu yapmamak daha uygundur. Bir mezhep ona farz diyor, diğeri sünnet diyorsa onu yapmak daha uygundur. Çünkü ihtiyat budur, takva da işte ihtiyattadır. Şüpheye düşen şeyler yapmamak, şüpheden uzak durmak takvadır. Allah Azze ve Celle burada takva sahiplerini müjdeliyor. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ O darul ahiret dediğimiz ahiret yurdu, cennet, muttaki olanlar için daha hayırlıdır. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akletmez misiniz ey insanlar? Akletmez misiniz? Muttaki olmak bu dünyada da güzeldir aslında. Takva sahipleri sadece ahirette mutlu olmazlar, dünyada da mutlu olurlar. Dünyaya tapanlara gelince onlar yalnız ahirette mutsuz değil, dünyada da mutsuz olurlar. Ne zaman dünya insana mutluluk vermiş ki? Kim mutlu olmuş ki? Ama İbrahim Ethem gibi, Hasan Basri gibi zatlardan niceleri şöyle sözler söylemişler. Bizim şu anda içinde bulunmuş olduğumuz şu lezzeti eğer krallar, hükümdarlar bilselerdi üzerimize ordular gönderirlerdi. O lezzeti bizden alabilmek için üzerimize ordu gönderirlerdi krallar, heyhat, ama alamazlar. Mümkün değil, para pul değil, altın değil ki alsınlar. Muttaki olan insanların içinde bulunmuş olduğu o lezzet. Bir çiçeğe baktığı zaman bir muttaki adam, gözü açılmış olan, baktığını görebilen adam, gökyüzüne baktığı zaman onun aldığı lezzeti hiçbir kral krallığında alamaz. İbrahim Ethem'in bir kuru ekmekte aldığı lezzeti hiçbir zengin o güzel yiyeceklerde alamaz. Hasan Basri'nin namazda aldığı lezzeti hiç kimse hiçbir lezzette alamaz. Dünyanın en güzel yiyeceklerini yese, en güzel kadınlarıyla olsa, en güzel arabalarına binse, Hasan Basri'nin, Hazreti Ömer'lerin, Ebu Bekir'lerin içinde bulunduğu lezzete ulaşamaz. Allah Azze ve Celle işte muttaki olanlar için daha hayırlı olduğunu ifade ediyor. Yalnız ahiret hayatı değil, dünya hayatı da onlar için daha hayırlı. Çünkü dünyadayken de şereflice yaşarlar. Dünyaya dalmadıkları için dünya onlara koşar gelir. İnsanlar onlara daha çok saygı gösterir. Dünya peşinde koşanlar birbirleriyle rekabet ederler. Dünya peşinde koşanlar sen yeme ben yiyeceğim derler. Sen kazanma ben kazanacağım derler. Birbirlerinin müşterilerini çalmaya çalışırlar. Huzurları kaçar. Dünyada da mutlu olmazlar. Ama o gibi şeyler yapmayanlara gelince, ahireti düşünenlere gelince onlar daha huzurlu ve mutlu bir hayat yaşarlar. Herkesin yediği bir lokma ekmektir sadece. Hırslı olanlar da bir lokma ekmek yerler. Hırslı olmayanlar da, muttaki olanlar da bir lokma ekmek yerler. Fasık olanlar da. Ama sonunda ahiret muttakilerindir. Allah Azze ve Celle ahiret hayatının daha hayırlı olduğunu bize ifade ediyor. Demek ki bu Allah'ın bir kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik olmaz. Allah böyle buyuruyorsa öyledir. Demek ki muttakiler için dünya hayatı her ne kadar zor geçecek gibi görünüyorsa da fakat onlar için aslında dünya hayatı da kolay geçer. Belki uzaktan bakanlar muttakilerin hayatını zor bir hayat zannederler. Halbuki şunu herkes iyi bilmeli ki muttakilerin yükünü Allah Azze ve Celle omuzlar. Muttaki olanlar, ahireti düşünenler, dünya perest olmayanlar, Allah Azze ve Celle onların yüklerini omuzlar. Allah'ın yükünü omuzlayanların yükünü Allah omuzlar. Ve onlar birçok dünya musibetlerinden muhafaza eder. Birçok insan, muttaki olmayan birçok insanın başına gelen musibetler onların başına gelmez. Demek ki Allah Azze ve Celle bir taraftan zorluk yaşatıyorsa da diğer taraftan kolaylık yaşatır onlara. Müslümanlar ne zaman dünyaya kıymet vermedilerse, ne zaman ahirete yüzlerini çevirdilerse, Allah Azze ve Celle onlara ahiretini de verdi, dünyayı da verdi. Ama Müslümanlar ne zaman dünya perest oldularsa, Allah Azze ve Celle onlara ahiretini vermeyeceği gibi dünyayı da vermedi. İşte tarihimiz de buna delildir. Bedir Savaşı'nda müminlerin tek hedefi Allah rızasıydı. Allah Azze ve Celle onlara cennetini de verdi, dünyadan ganimetleri de verdi. Ama Uhud'da bazılarının kalbi bozuldu da ganimet peşine düştüler. Dünya peşine düştüler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onlara ceza verdi, ganimet de vermedi, dünyayı da vermedi onlara. Sevabından da mahrum oldular, ganimetten de mahrum oldular. Biz ne zaman Allah'a yüzümüzü çevirdiysek, ne zaman ahirete yüzümüzü çevirdiysek, ne zaman dünya perest olmadıysak Allah bize dünyayı da verdi. Yalnız ahireti değil. Bakın tarihe, Osmanlı mı daha fazla ahirete yüzünü çevirmiş idi, Allah'a yönünü çevirmişti, yoksa bugünkü insanlar mı? Söyler misiniz? Osmanlı daha fazla yönünü Allah'a çevirmemiş miydi? Ahirete çevirmemiş miydi? Peki söyler misiniz? Osmanlı mı dünyada daha şerefliydi, bugün biz mi? Osmanlı mı daha güçlüydü, bugün biz mi daha güçlüyüz? O günün süper gücü Osmanlı değil miydi? Allah Azze ve Celle işte böyle mükafatlandırıyor. Sizin yönünüz Allah'a olduğu zaman ruhban olmamak şartıyla, yine gayretli olmak şartıyla, Kur'an'ın mesajını doğru anlamak şartıyla, yüzünüz Allah'a dönük olduğunda, ahirete dönük olduğunda dünyada da Allah size zafer veriyor. İşte tarih. Ne zaman yönünüzü batıya çevirdiniz, ne zaman yönünüzü dünyaya çevirdiniz, ne zaman dünya perest oldunuz, Allah'tan ilişkinizi kestiniz, işte o günden beri Müslümanlar yeryüzünde zulümlere uğruyorlar. Dünya perest oldular, dünyayı kazanacaklarını zannettiler. Ne kadar dünya perest olursak o kadar dünyada daha başarılı oluruz zannediyorlar. Halbuki daha da battıkça batıyorlar. Dünya perest oldukça dünyada şerefimiz kalmadı. Peki Allah Azze ve Celle neden öbürlerine veriyor da bize vermiyor? Onlar da dünya perest. Batı alemi de dünya perest. Onlara neden veriyor da bize vermiyor? Onlar defterden silinmişti ondan. La yagrurenneke takallubul lezine keferu fil bilad. Meta'un kalil. Summa me'vahum cehennem. Onların yeryüzünde gezip dolaşmaları, güçlü olmaları, bir müddet için güçlü olmaları sakın seni aldatmasın ey Resulüm. Geçici bir süre onlara bu veriliyor. Geçici bir süre. Sonra varacakları yer cehennemdir. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ İşte biz bu günleri insanlar arasında böyle evirip çeviriyoruz. Bazen kafire veriyoruz, evet doğru. Bazen kafire veriyoruz, onlar güçleniyorlar sizin hatalarınızdan dolayı ey müminler. Allah Azze ve Celle kafire neden verdiğini açıklıyor bize, sebebini söylüyor. Neden Allah bazen kafire veriyor, Müslümanlara vermiyor? Müminlerin suçlarından dolayı ama aynı zamanda insanlar arasında bugünleri evirip çeviriyor ki kim sağlam, kim çürük, kim gerçekten mümin, kim değil ortaya çıksın diye. وَلْيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ Allah sizin içinizden iman edenleri bilsin, ortaya çıkarsın diye ve bir de sizden şahitler ve şehitler edinsin diye. İçinizden kimileri Allah yolunda mücahit olsun, şehit olsun diye. Bazen Allah işte bunun için kafire veriyor. Gücü ve kuvveti sizin hatalarınızdan dolayı yine, ama Allah isteseydi vermezdi. Fakat veriyor. Veriyor. İçinizden sağlam olanlar ortaya çıksın. Kafir güçlü olduğu zaman ona hayranlık duymayanlar, sağlam adamlar ortaya çıksın diye. Kim de hayranlık duyacak, o da ortaya çıksın diye. Batıyı güçlü görünce batının izinden gidecek. Batıyı medeni zannedecek o medeni olmayanları. İşte onları ortaya çıkarmak için. Onları ortaya çıkarmak için bir onlara verir, bir bunlara. Ama sonunda varacağınız yer hakikatte ahiret yurdudur. Ve işte muttakiler için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Allah geçmişte bunu 1000 defa ispat etti. Müminler ne zaman Allah'a yüzlerini döndülerse Allah onları dünyada da fakir kılmadı, dünyada da zenginleştirdi. Dünyada kıymeti harbiyeleri oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. İlk peygamber olarak gönderildiği zamanlarda kavmi gelmiş, amcası Ebu Talib'e şikayetçi oluyorlardı. Dediler ki söyle bu yeğenine bu davadan vazgeçsin, yeter artık. Aramız bozulacak, bak birbirimizi öldüreceğiz ha dediler. Ebu Talib de yeğenini çağırdı, Efendimiz'i çağırdı. Dedi ki ey yeğenim bak milletin böyle söylüyor. Senden davacı oluyorlar. Bizim peşimizi bıraksın diyorlar. La ilahe illallah demeyi bıraksın. Bizim ilahlarımızı reddetmeyi bıraksın diyorlar. Efendimiz dedi ki ey amca ben onları öyle bir kelimeye çağırıyorum ki o kelimeyi derlerse eğer bütün Araplar onlara boyun eğecek. Bütün Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Dünyada ben onlara hakimiyet vaat ediyorum. O kelimeyi söylerlerse, la ilahe illallah derlerse onlara yeryüzünde hükümdar olacaklar. Bütün yeryüzü onlara boyun eğecek. Nedir o kelime? Söyle söyleyelim dedi Ebu Cehiller. Dedi ki la ilahe illallah diyeceksiniz. Allah'tan başka bir otorite tanımayacaksınız. Bütün kanunlarınızı, kriterlerinizi, ahlak kanunlarınızdan tutun, içtimai kanunlarınıza kadar her şeyinizi Allah'tan alacaksınız. Çünkü Allah gibi bilmeniz mümkün değil. Allah'tan aldığınız zaman Allah sizi yeryüzünde hükümdar edecek. Yok dediler. Hayatlarını değiştirmeyi göze alamadılar. Öyle olmadı mı peki gerçekten de kısa sürede İslam bütün bölgeye yayılmadı mı? Allah Resulü'nün o kısacık peygamberlik hayatında bütün o bölgeler ta İran'a kadar, Efendimizin sahabesi ta İstanbul'a kadar gelmedi mi? Bütün diyar-ı Rum denilen bu topraklar Türkiye topraklarına kadar girmediler mi? Diyar-ı Şam denilen Suriye, Ürdün, Lübnan topraklarına, Filistin'e kadar girmediler mi? Bütün bölge Yemen'inden Habeşistan'ına kadar, Şam'ına kadar hepsi İslam'a teslim olmadı mı? Resulullah mıymış değil miymiş? Söylediği gerçek miymiş değil miymiş? Ben sizi öyle bir kelimeye çağırıyorum ki onu dediğiniz zaman fakir olacaksınız diye korkmayın. Size başka milletler saldıracaklar da zor durumda kalacaksınız zannetmeyin. Saldırsalar da Allah size yardım edecek korkmayın. Bütün dünya size saldırsa bile Allah'tan güçlü değiller korkmayın. İslam'a girdiğiniz zaman fakir olacaksınız diye korkmayın. Rızkınız azalacak zannetmeyin. Buraya milletler geliyorlar, hac ediyorlar. O zaman da hac vardı. Ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri devam ediyordu. O sayede orada para kazanıyorlardı. Beytullah sayesinde. Acaba Müslüman olursak buraya kimse gelmez gitmez mi acaba diye korkmayın. Fakir düşer miyiz? Döviz gelmez mi acaba diye korkmayın. İslam hakim olursa memleketinize, acaba yılda 20-30 milyar dolar turistten gelen döviz gelmez mi acaba diye korkmayın. Allah turistlerin verdiği dolarlardan daha çoğunu verir size korkmayın. Allah'tan korkmayanlar, dövizin gelmeyeceğinden korkanlar, Allah'tan korkmayanlar, batının saldırısından korkanlar, Allah'tan korkmayanlar, fakirlikten korktular. Halbuki Resulullah onlara söz veriyordu. Eğer diyordu, La ilahe illallah derseniz dünya size boyun eğecek. Hakikaten de öyle oldu. Allah Resulü'nün talebeleri gidiyorlardı. Ta İran'a kadar geldiler. İran orduları başkomutanı Rüstem'in huzuruna çıktılar. Neden geldiniz dedi. Ta oralardan buralara. Ne istiyorsunuz? Kula kulluğu kaldırmaya geldik diyecek hale geldiler. Kula kulluk. İşte siz insanları kendinize kul köle yaptınız. Biz bunu kaldırmaya geldik. İnsanları Allah'a kul yapmaya geldik. Siz bu insanları yaratmadınız. Allah yarattı. Onun kulu olmalılar. Allah'a itaat etmeliler size değil. Bunu söylerken Rıbi İbni Amr'lar, Mughireler, Rüstem'in sarayına, çadırına doğru 50-100 metre kırmızı halıların üzerinde giderken elinde mızrağıyla o halılara batıra batıra gidiyordu. Hiç kimseden korkmadan İran orduları başkomutanının huzuruna giderken senin de senin çadırını da senin halını da paramparça ederiz diyecek şekilde öyle bir cesaretle gidebiliyorlardı. Resulullah'ın dediği doğru çıkmadı mı? Bütün dünya size boyun eğecek, korkmayın. İşte öyle de oldu. Allah Azze ve Celle'nin işte kanunu buydu. Müslümanlar ne zaman yönlerini Allah'a çevirdilerse, Allah sadece onlara ahireti vermiyor, dünyayı da veriyor. Ne zaman yönlerini dünyaya çevirirlerse, yalnız ahireti kaybetmiyor, dünyayı da kaybediyorlar. İşte bu Allah'ın kanunu ve kanun değişmez. Zaten değişseydi kanun denmezdi. Bunlar sünnetullah çerçevesinde. Sünnetullah'ta bir değişiklik olmaz. Demek bugün yeniden müminler dünyayı bir laib ve lehev olarak görecek olurlarsa, Allah'a yönlerini çevirecek olurlarsa, yeniden Allah Azze ve Celle o saltanatı, o haşmeti, o izzeti yeniden müminlere verecektir. Peygamberimiz öyle buyurmadı mı? Bir zaman gelecek size milletler saldıracaklar. Sizden çekinmeyecekler. Ya Resulallah dediler. O gün sayımız az olacak. Ondan mı? Bundan sonra sayımız azalacak mı gitgide? Ondan mı bizden korkmayacaklar? İleride öyle mi olacağız? Hayır dedi tam tersine. Sayınız çok olacak. Çekirgeler kadar çok olacaksınız. Ama hiçbir kıymet harbiyeniz olmayacak dünyada. Selin üzerindeki çerçöp gibi olacaksınız. Selin üzerindeki köpük gibi kıymetsiz olacaksınız. 1,5 milyar olacaksınız ama kıymetiniz olmayacak. Orta Doğu'ya gelecek, dört tarafı Müslüman olan Irak'ı vuracak ve kimseden korkmayacaklar. Sizden korkmayacak Amerika. Neden ya Resulallah? Çünkü kalbinizde vehn olacak. Vehn nedir ya Resulallah? Ölüm korkusu ve dünya sevgisi dedi. Bu olduğu zaman ölümden korkarsanız, dünyayı severseniz o zaman dünyada kıymetiniz kalmayacak. Çünkü o zaman görevlerinizi yapmayacaksınız. Dünya perest olacaksınız ancak dünya peşinde koşacaksınız. Biraz daha kazanayım, biraz daha kazanayım, biraz daha kazanayım diyeceksiniz. İşte o zaman dünyada bu kadar zafiyetiniz olunca bu bir zafiyettir. Bu zafiyete sahip olanlar tabii ki dünyada kıymetler kalmaz. Kim dünya perest olmuşsa onun kıymeti kalmıyor dünyada. İşte bugünkü halimiz gibi. Bu hadis bize aynı zamanda kurtuluşun da nerede olduğunu işaret buyuruyor. Denmek isteniliyor ki yani dünya perest olduğunuz zaman işte böyle olacaksınız, kıymetiniz kalmayacak. O halde tersini yaparsanız yeniden dünya sevgisini kalbinizden atar, dünyayı bir laib ve lehev olarak görürseniz, oyun ve eğlence olarak görür, biz büyük adamız derseniz, çocuk değiliz, büyük davaların peşinde koşmalıyız, küçük şeylerin peşinde koşmamalıyız, zaten sonunda ölüp gitmeyecek miyiz derseniz, yeniden eski izzetinize kavuşabilirsiniz demek. Dünyaya nasıl bakılması lazım? İşte Allah onu öğretiyor. Evet, dünya hayatındaki nimetler laibdir, lehvdir. Oyuncak gibidirler, bunlar basittir, geçicidirler. Hakikatte bunların tam bir zevki de yoktur. Yemekten ne zaman zevk alırsınız mesela? Aç olduğunuz zaman zevk alırsınız. Tok olsaydınız zevk almazdınız. İşte aynen o şekilde demek ki hakikatte bunların kendilerine ait bir lezzeti pek yoktur. Bunların lezzeti sadece açlıktan kaynaklanıyor. Demek ki elemin gitmesiyle lezzet geliyor. Aslında kendisinin bir lezzeti yok yani.
aslında sadece elemi götürdüğü için verilen bir lezzet var, küçücük bir lezzet. Ahirette ise açlık ve susuzluk olmayacağı halde oradaki nimetler, ebedi nimetler, insanın tahayyül edemeyeceği mükemmellikte olan o nimetler daima mutluluk verir. Aç olmanıza gerek yok, susuz olmanıza gerek yok. Orada daima lezzet alırsınız. Allah Azze ve Celle maddi lezzetlerin ötesinde manevi lezzetler de verir. Kendisinin cemalini gösterir. O güzeller güzeline bakanlar cenneti bile görmez olurlar. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden insanları ahirete teşvik eder. Bu dünyayı koymanız gereken yere koyun. Ruhbanlaşmayın, dünyadan nasibinizi de unutmayın buyurur. Fakat hedefiniz ahiret olsun. Dünyayı bir bakıma dünya nimetlerini hakir görecek, istihkar edeceksiniz. Hiçbir zaman fazla önemsemeyeceksiniz. O nimetlere sahip olduğunuz zaman yoksa şımarır, azgınlaşırsınız. O nimetlere sahip olamadığınız zaman da bunalım geçirirsiniz. Hatta intiharı bile düşünebilirsiniz. Bu dünya nimetlerini büyütmekten kaynaklanır. İntihar edenler dünya nimetlerini çok büyüttüklerinden dolayı o nimetlere de ulaşamayınca işte bunalım geçirirler. Eğer onları küçük görselerdi böyle bir şey de akıllarına bile gelmezdi. Dünya nimetini küçük görmüş olsalardı, ele geçirsem ne olur, geçirmesem ne olur ki diye düşünürlerdi. İşte o zaman o dünyayı, dünya nimetlerini küçük görmeleri onları böyle bir günahtan da huzursuzluktan da muhafaza ederdi. Allah Azze ve Celle dünya hayatına nasıl bakılması gerektiğini öğretiyor bize. Dünya nimetlerini böyle görürken, dünya hayatını ise ebedi hayatı kazanabilmek için bir basamak olarak, bir köprü olarak göreceksiniz. Ebedi aleme gidebilmek için bu dünya hayatından geçmek zorundasınız. İşte Hazreti Adem bu dünya hayatından geçmeden direkt olarak cennete gitti ama onun girdiği cennet ebediyet cenneti değildi. Ebediyet cennetine giren oradan çıkmaz. Adem ise oradan çıkartıldı. Ebediyet cennetine girebilmek için demek ki imtihandan geçmek lazım. Dünyada bir sürü imtihanlardan geçecek. Akıl bali olduğundan itibaren ölünceye kadar imtihanlara girecek ve bu imtihanlardan geçtikten sonra ancak o ebediyet cennetine ulaşabilecek. Bu yönüyle ebedi bir cennete götürdüğü yahut da ebedi bir cehenneme de götürme ihtimali olan bu dünya hayatına kıymet verilmeli. Bu dünyaya bir defa geldik, madem ki bir daha gelmeyeceğiz, ona göre kıymet verilmeli. Neyi varsa insan ortaya koymalı. Hazreti İsa'nın da ifade ettiği gibi nefsinize at gibi kullanın buyuruyordu. Atı çalıştırırsınız, çalıştırırsınız, çalıştırırsınız. Sonra ona güzel yemekler mi verirsiniz? Hayır. Affedersiniz, saman verirsiniz. Sonra yine atı çalıştırır, çalıştırırsınız. Onu saraylarda mı ağırlarsınız? Hayır. Affedersiniz, onu ahırlarda ağırlarsınız. İşte aynen öyle nefsinizi şımartmayın diyordu. Çalıştırın, dünyaya bir defa geldiniz, bir daha gelmeyeceksiniz. Rabbiniz uğrunda mücadeleye katılın. Rabbiniz uğrunda gerekirse ölün, bunun için değer. Yoksa zaten ölmeyecek misiniz? Evinizde otursanız da ölüm gelmeyecek mi? Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği kader yine yaşamayacak mısınız? Evinizde otursanız da, korkak korkak bir kenarda dursanız da, kafirlerden Allah'tan daha çok korksanız da yine de vakti saati geldiğinde Allah'ın dediği şekilde ölmeyecek misiniz? Eğer işte bu şekilde bakabilirse insan cesurlaşır. Dünya hayatına bakması gerektiği gibi bakanlar cesur olurlar. Dünya hayatına bakması gerektiği gibi bakabilenler cömert olurlar. Dünya hayatına bakması gerektiği gibi bakabilenler mütevazi olurlar. Yeryüzünde hükümdar olsalar bile yine de onlar tevazuyu kaybetmezler. Allah Azze ve Celle böyle bir bakış açısı kazandırmak istiyor. Ve işte böyle bir eğitimden geçen sahabe-i kiram, ileride her birisi bir makama geldiler ama onların hayatları hiç değişmedi. Daima hocalarının izinden gittiler, Hazreti Peygamber'in izinden. O şekilde onun gibi yaşamaya çalıştılar. Kur'an'ın göstermiş olduğu yolda ilerlediler. Ve dünya onlara hayran oldu ve onlar hasırın üzerinde yaşadılarsa da, saraylarda yaşama imkanına sahip oldukları yıllarda bile yine de hayatlarını değiştirmeyince işte o zaman tarihe geçtiler. Saraylarda yaşayanlar tarihe geçmiyor. Geçse bile güzel bir şekilde geçmiyor. Ama sahabe gibi yaşayanlar, işte onlar insanlara örnek oluyorlar, önder oluyorlar. Kısa bir lezzet için önemli bir lezzeti, ebedi bir lezzeti kaybetmek aptallık olur. Dünya lezzetlerine kapılmak çocukluk olur. Çocuklar öylesi oyunların peşinden koşarlar. Kur'an dünya nimetleri için oyun ifadesini kullanıyor. Oyunun verdiği lezzetten daha öte değil yani, kısacık bir lezzet. Ve ancak cahillerin, gafillerin ve çocukların başvuracağı lezzet olarak isimlendiriyor. Oyunu kimler oynar? Cahiller oynar, gafiller oynar veya çocuklar oynar. İşte onlara benzemeyin deniyor.